Taras Bulba, Gogol, 2. kaset, 1. yüz, sayfa 55. Bu sorumsuzluk karşısında Andrei şaşırıp kalmıştı. Neyse ki karşımızda güçlü, korkulacak bir düşman yok diye düşündü. Bir arabanın üzerine çıktı. Ellerini ensesinde bağlayıp sırtüstü uzandığı yerden gökyüzünü, yıldızları seyretmeye başladı. Bir türlü uyku girmiyordu gözüne. Tek bir bulut yoktu gökyüzünde. Sayısız yıldız, samanyolunun sarı ışıklarını gökyüzüne bir baştan bir başa saçıyordu. Andrei arada bir dalar gibi oluyor, gene arada bir inen bir sis perdesi bu görüntüyü örtüyor, sonra çekiliyor ve aynı görüntü yeniden ortaya çıkıyordu. Bu sırada bir yüz görür gibi oldu. Bastıran uykusunun etkisiyle düş gördüğünü sandı. Ama gözlerini açıp ovuşturduğunda gördüğünün bir düş değil, zayıf küçücük bir yüz olduğunu anladı. Kapkara, karmakarışık saçlarla çevrili bir yüzdü bu. Başında koyu renk bir başörtüsü vardı. Korku içindeki gözleri hiç kıpırdamadan kendisine bakıyordu. Andrei bu kez bir hortlak gördüğünü sandı. Çünkü karşısındaki sert çizgili donuk yüz bir hortlağa benziyordu. Seri bir hareketle tüfeğini kaptı hemen. ''Dur, kimsin sen?'' diye sordu. ''Eğer kötü bir niyetin varsa sakın böyle bir şeye kalkışma. Hemen kaybol karşımdan. Yok eğer şaka yapan bir insansan böyle bir şeyin zamanı değil.'' Andrei'nin hortlak sandığı gölge yalvarırcasına bakarak parmaklarını dudaklarına götürdü. Susmasını istiyordu ondan. Bunun üzerine Andrei karşısındakini daha dikkatli bir şekilde incelemeye başladı. Uzun saçları, ince boynu ve iyice açık göğsünden bir kadın olduğu anlaşılıyordu. Esmerliğine bakılırsa buraların yabancısı olduğu da belliydi. Andrei kadının iyice çökmüş avurtlarına, çıkık elmacık kemiklerine, çekik gözlerine baktıkça onu bir yerlerden tanıdığını sandı. Nedense bir türlü nereden tanıdığını çıkaramıyordu. Sonunda kadına sordu. ''Kimsin sen? Seni bir yerlerden tanıyor gibiyim ama bir türlü nereden olduğunu çıkaramadım.'' ''Yanılmıyorsun. 2 yıl önce Kiev'de karşılaşmıştık sizinle.'' ''Kiev'de mi? 2 yıl önce ha?'' Öğrencilik döneminin son 2 yılını düşünen Andrei, kadının yüzüne biraz daha dikkatlice bakınca her şeyi anımsadı. ''Tamam, şimdi tanıdım seni.'' dedi. ''Voyvoda'nın kızının yanındaki Tatar halayıksın.'' Kovno Voyvodası'nın yanındaki. Andrei'nin neredeyse bağırırcasına söylediği sözlerin duyulmasından korkan kız tir tir titriyordu. Bir kez daha parmaklarını dudaklarına götürerek susmasını istedi yalvaran bakışlarıyla. İyice heyecanlanmıştı Andrei. Bu durumunu ortaya çıkaran titrek bir sesle ''Çabuk anlat bana, nereden, nasıl geldin buraya, neden hanımının yanında değilsin, kendisi nerede?'' diye sordu. Ama bu kez alçak bir sesle konuşmuştu. ''Şu anda şehirde, Dubno'da.'' Neye uğradığını şaşırdı Andrei. Kendini tutamayıp bağırdı. ''Ne? Dubno'da mı?'' ''Evet, 1,5 yıldan beri burada. Babası Dubno Voyvodası olduğu için 1,5 yıldır buradalar.'' ''Neden her şeyi anlatmıyorsun? Hanımın evlendi mi? Şimdi ne yapıyor?'' ''Bir şey yaptığı yok. 2 gündür de ağzına tek lokma koymadı. Niçin yemek yemiyor? Kimse de tek bir dilim ekmek bile kalmadı ki. Günlerdir herkes aç.'' Andrei şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bilemiyordu. ''Hanımım savaşı izlerken Zaporojyeliler arasında seni görüp tanımış. Bana git de o yiğidi bul ve konuş.'' dedi. ''Hala beni unutmamışsa yanıma gelmeye çalışsın. Yok eğer unutmuşsa annem için bir dilim ekmek göndersin. Annemin göz göre göre açlıktan ölmesine dayanamayacağım. Onun bu şekilde öleceğini görmektense ben öleyim daha iyi. Dizlerine kapanıp yalvar ona. Onun da annesi var. Annesinin hayrı için bir dilim ekmek versin.'' dedi. İçinde karmakarışık duygular kıpırdanan Andrei bir tuhaf olmuştu. ''Peki buraya nasıl geldin?'' diye sordu. ''Gizli yeraltı yolundan geldim.'' ''Ne? Gizli yeraltı yolu mu?'' ''Evet.'' ''Nerede bu yol? Söylersen beni ele vermeyeceğini nasıl bileyim?'' ''Sana kutsal haç adına yemin ediyorum.'' ''Uçurumdan inip ırmağın karşısına geçildiğinde sazlıklar arasındadır bu gizli yol.'' ''Yolun sonu nereye çıkıyor?'' ''Tam şehirdeki manastırın yanına.'' ''Hemen gidelim o zaman.'' İsa aşkına, Meryem Ana aşkına önce biraz ekmek ver ne olur. Tamam, ekmek de alacağız. Sen şimdi burada bekle ya da arabanın üzerine çıkıp uzan. Herkes uyuduğu için seni kimse fark etmez. Ben birazdan dönerim. Andrei hemen kendi bölüğünün yiyeceklerinin depolandığı arabalara doğru yöneldi. Heyecanı daha da artmıştı. Yine yaşantısının ve savaşların unutturduğu geçmişini anımsamıştı. Sevgilisi güzel yüzü, küçücük elleri, gülümseyen simsiyah gözleri, dolgun dudakları, göğüslerinin üzerine dökülen bukleli siyah saçları, vücudunun dolgun ve uyumlu çizgileri her şeyiyle çok canlı bir şekilde önündeydi sanki. Tüm bu anıları zamanla unutulmuş olsa da hiçbir zaman aklından tümüyle çıkmış değildi. Bazı geceler uykusundan birdenbire uyanır, tanımlayamadığı bazı duygularla kıvranır dururdu. Yürüdükçe kalp atışları hızlanıyor, dizleri titriyordu. Demek ki bir kez daha görecekti onu. Arabaların yanına geldiğinde oraya neden geldiğini unuttu. Bir süre anımsayabilmek için kendini zorladı. Sonunda kızın açlıktan ölmek üzere olduğunu anımsadı. Müthiş bir korku kapladı içini. Hemen arabalardan birine girip koltuğunun altına birkaç siyah kazak ekmeği sıkıştırdı. Ancak bir süre sonra bu ekmeklerin savaş koşullarında ve bu ekmeklere alışkın kazaklar için yapıldığını, Voyvoda'nın kızı ve karısı gibi kibar insanlara göre olmadığını akıl edebildi. Bu kez aşçıya kızdı. 3 günlük peltelerine yetecek darı ununu bir öğünde kullandığı için. Böyle düşününce de bölüğün ocağına gitmesi durumunda pelte bulabileceği geldi aklına. Hemen babasının karavanasını kaptı, 10 kova yemek alabilen 2 kazanın yan yana durduğu ocağın başına gitti. Aşçı ateşin kenarında kurulmuş yatıyordu. 2 kazan sönmeye yüz tutmuş ateşin üzerindeydi. Ama işin ilginç yanı kazanların ikisinin de boş olmasıydı. Diğer bölüklere göre sayıları daha azdı. Gene de önce pelteyi yediklerine göre korkunç derecede iştahlı olmalıydılar. Başka bölüklerin ocaklarına da gidip yiyecek bir lokma pelte bile bulamayınca çocukluğundan beri duyduğu bir atasözünü anımsadı. Çocuklara benzer kazaklar, az verdiğinde yerler, çok verdiğinde hiç bırakmazlar. Tam bu sırada bir manastırın talan edilmesi sırasında ele geçirdikleri bir çuval beyaz ekmeğin babasının alayının arabalarından birine konduğunu hatırladı. Arabayı buldu fakat çuvalı bulamadı. Çevresine bakındığında Ostap'ın bu çuvalı yastık gibi başının altına alıp uyuduğunu gördü. Çuvalı tutup ağabeyinin başının altından çekti. Başı toprağa düşen Ostap hemen toparlanıp oturdu. Ancak gözlerini bile açamamıştı gene de ''Yakalayın şu lehli alçağı, atını yakalayın bırakmayın'' diye bağırdı. Andrei çok korktu. Elindeki çuvalı kaldırıp ağabeyinin kafasına vuracakmış gibi yaparak ''Sus yoksa gebertirim seni'' dedi sessizce. Oysa Ostap yeniden uzanmış ve o kadar da çabuk uyumuştu ki kardeşinin söylediklerini bile duymadı. Az sonra da horlamaya başladı. Ostap'ın bağırtısıyla uyanan olup olmadığını anlamak için çevresini korkulu bakışlarla süzdü Andrei. Yanlarındaki bölükten bir başın kalktığını, uyku sersemliğiyle sağa sola bakındığını, sonra da yeniden yattığını görünce rahatladı. Başka da kimse uyanmamıştı. Kısa bir süre bekledikten sonra yerinden kalktı, çuvalı sırtlayıp yola koyuldu. Yanına geldiğinde Tatar halayık neredeyse nefes bile almadan yatıyordu. ''Haydi kalk, o kadar korkmana gerek yok, herkes yatıyor. Şu ekmeklerin birazını da sen taşı.'' dedi. Böyle konuşmasına karşın bir kez daha çuvalı sırtlandı. Erzak arabalarının yanından geçerken birinden çektiği darı dolu bir çuvalı da yüklendi. Tatar halayıya hiçbir şey bırakmadan uyuyan kazakların arasından yürüdü. Tam babasının yanından geçerlerken Taras'ın uykulu bir sesle ''Andrei'' diye seslendiğini duydular. Andrei korkuyla titremeye başladı. ''Evet baba, bir şey mi istiyorsun?'' diye alçak sesle sordu. ''Andrei, yanında bir kadın var.'' dedi Taras. ''Kalkarsam gebertirim seni. Kadınlardan insana bir fayda gelmeyeceğini öğrenmedin mi daha?'' Konuşurken dirsekleri üzerinde dikilmiş sert bir ifadeyle Tatar kıza bakıyordu. Korku içinde babasına bakamayan Andrei, ona bakabilecek bir duruma geldiğinde onun başını ellerinin arasına alıp yeniden uykuya daldığını gördü sevinçle. İçindeki korku geldiğinden daha çabuk bir şekilde dağıldı, rahatlamıştı. Arkasına baktığında Tatar kızının korkudan taş kesilmiş bir heykel gibi dikilip durduğunu gördü. Tüm giysileri koyu renkli olduğu için yangınların yarattığı kızıllıkta yalnızca gözleri seçilebiliyordu. Andrei kızın kolunu tuttu. Şimdi ikisi birlikte duruyor, birlikte yürüyordu. Bir süre sonra uçurumun yanına gelip oradan aşağıya, ırmak kıyısına indiler. Nazlı nazlı akan ırmağın ortasında adacıklar, sazlıklar görünüyordu orada burada. Buraya inmek Zaporojyelilerin bulunduğu yerden görünme tehlikesini de kaldırmıştı. Andrei arkasına döndüğünde bir duvar gibi yükselen uçurumun üstündeki otları ve gökyüzünde altın bir orağa benzeyen ayı gördü. Hafif bir esinti başlamıştı. Bu da şafağın sökmesinin yakın olduğunu gösteriyordu. Çevrede tek bir horozun bile öttüğü duyulmuyordu. Çünkü kentteki ve çevre köylerdeki tüm horozlar kesilip yenmişti. Köprü işlevi gören bir kalasın üzerinden geçerek öncekinden daha yüksek bir uçurumun önüne geçtiler. Kentin doğal bir duvarı gibiydi burası. Bu nedenle de buradaki tabyalar pek yüksek yapılmamıştı. Tabyaların ardında herhangi bir asker görülmüyordu. Hantal yapılı bir manastırın duvarlarını gördü Andrei. Irmakla uçurum arasındaki bölge sık ve uzun otlar, insan boyu kamışlarla kaplıydı. Uçurumun üstünde bazı yıkıntılar vardı. bu yıkıntıların bir çit duvarına ait olduğunu, arkasının da eskiden bir bahçe olduğunu tahmin etti Andrei. Şimdi ise yabani otlar dikenlerle kaplanmıştı. Onların arasındaysa birkaç ayçiçeği görülüyordu. Kız bir yerden sonra ayaklarındakileri çıkarıp eline aldı. Eteklerini de toplamış, yalın ayak çamurlara, sulara bata çıka yürüyordu. Hemen ardından da Andrei yürüyordu. Kız biraz ilerideki bir ot yanını kaldırınca ortaya bir fırının ağzından biraz daha büyükçe bir delik çıktı. Önden Tatar kızı, ardından da iki büklüm bir şekilde Andrei girdi bu delikten içeriye. O sırtındaki çuvallarla büyük güçlük çekiyordu ilerlemekte. Üstelik zifiri karanlıktı her taraf. 6. Önde Tatar halayık, ardından sırtındaki iki çuval yüküyle Andrei dar ve karanlık geçitte güçlükle ilerliyorlardı. Bir ara kız, ''Az sonra önümüzü görebiliriz çünkü şamdanı koyduğun yere yaklaşıyoruz.'' dedi. Çok geçmeden de karanlık duvarlar titrek ve soluk bir ışıkla aydınlanmaya başladı. Şimdi önlerinde genişçe bir boşluk vardı. Bir köşede duvar dibindeki bir masanın üzerinde Katolik tarzı bir Meryem Ana resmi vardı. Gümüş bir kandille aydınlatılan küçük masa ve soluk Meryem Ana resmi bu gizli kilisenin kürsüsü olabilirdi. Halayık kız yerdeki uzun ayaklı pirinç şamdanı aldı. Şamdana kısa zincirlerle bir mum söndürme aracı, bir maşa, bir de makas bağlıydı. Kız kandilin ateşiyle şamdanın mumunu yaktı. Yeniden yürümeye başladılar. Zaman zaman karanlık, bazen de aydınlık olan bir yerde yürüyorlardı. Genç Kazak savaşçısının sağlık fışkıran yüzüyle mihmandarının bitkin soluk yüzü arasında tam bir çelişki vardı. Gerardi della Notre tablosundaki iki zıt karakteri canlandırıyorlardı sanki. Geçit biraz genişler gibi olunca Andrei belini doğrultabildi ancak. Kiev'deki mağaraları andıran çevresine bakabildi böylece. Burada da orada olduğu gibi duvarlarda oyuklar ve bu oyukların bazılarında tabutlar vardı. Yerlerde rutubetten çürümeye yüz tutmuş insan kemikleri görülüyordu. Dünyanın çeşitli sorunlarından, şeytanın kendilerini ayartmasından korkup kaçan ve buralara sığınan keşişlerin kemikleri olmalıydı bunlar. Her taraf ıslak olduğundan zaman zaman su içinde yürüyorlardı. Çok yorulan Tatar kızının dinlenmesi için birkaç kez mola verdiler. Zavallı kız yediği bir parça ekmek yüzünden olmadık sıkıntılar çekmişti. Midesine giren sancılar nedeniyle zaman zaman yere çöküp kıvranmıştı. Sonunda küçük bir demir kapının önüne vardıklarında Tatar kız, sonunda gelebildik dedi. Elini kaldırıp kapıyı çalmak istemesine karşın bunu yapamadı. Çünkü o kadar gücü bile kalmamıştı. Kapıyı Andrei çaldı. Çıkan gürültünün yansımasından kapının ardında boşluklar olduğu anlaşılıyordu. Birkaç dakika sonra anahtar sesi ve merdivenlerden inen birinin ayak sesleri duyuldu. Ardından kapı açıldı. Kapıyı açan belinde bir anahtar demeti, elinde şamdan bulunan bir keşişti. Katolik bir papazla karşılaşan Andrei irkildi birden. Bu mezhebin din adamlarından, Yahudilerden bile daha fazla iğreniyordu. Papaz da karşısında bir Kazak savaşçısını görünce paniğe kapılıp korkarak geriye çekilmişti. Tatar kızı araya girip bazı şeyler söyleyince biraz rahatladı. Papaz kapıyı kilitleyip yolu aydınlatmak üzere Andrei ile Tatar kızın önünde yola koyuldu. Bir süre sonra manastırın kubbelerinin altına geldiler. Yüksek şamdanlarla aydınlatılmış bir kürsünün önünde diz çökmüş bir papaz dua ediyordu. Onun iki yanında mor entariler, göğüsleri dantelli gömlekler giymiş, ellerinde buhurdanlar bulunan tıpkı papaz gibi diz çökmüş iki çocuk görülüyordu. Üçü birlikte bir mucize gönderip şehri düşmandan kurtarması, halka sabır, dayanma gücü vermesi, açlıklarının sona ermesi için Tanrı'ya yalvarıyorlardı. Manastır sabah duası için gelmiş kadınlı erkekli bir kalabalıkla dolmuştu. Zayıflıktan her biri bir hayalete dönmüş kadınlar, dizüstü çökmüş, başlarını önlerindeki sıralara yaslamışlardı. Erkekler de aynı durumdaydı. Onlar da bir yerlere tutunmadan dizüstü duramıyorlardı. Büyük kürsünün üzerindeki pencerelerin renkli camları vardı. Buralardan süzülen ışık duvarlarda renkli hareler oluşturuyor, manastırın içini de pembe bir ışığa boğuyordu. Büyük kubbenin altındaki boşluğu dolduran tütsü dumanları ışık vurdukça gökkuşağını andıran renklere bürünüyordu. Bulunduğu köşeden bu durumu seyreden Andrei şaşkınlık içindeydi. Tam bu sırada da orgun gürültülü sesi ve orga eşlik eden ilahiler duyuldu daha sonra. Bir süre sonra da hem org hem de ilahi sesleri kesildi. Bu görkemli müziğin sesi hala manastırın içinde yankılanıyor gibiydi. Andrei büyülenmiş gibiydi. Kolundan birini çekmesi üzerine kendine gelebildi. Tatar kız da onu çeken, haydi gidiyoruz diyordu. Kilisedekilerin dikkatini çekmemeye çalışarak dışarıya çıktılar. Dört köşeli geniş bir alana çıkmışlardı. Şafak söküyordu yavaş yavaş. Bu alan şehrin yiyecek pazarıydı. Sıra sıra dizili tezgahlar bomboştu ve en az bir haftadır da boş olduğu anlaşılıyordu. Taş döşenmemiş yollar kurumuş çamurlarla kaplıydı. Alanın çevresi taş ya da kerpiçten yapılmış evlerle doluydu. Evlerin tümü de tek katlıydı. Diklemesine kolonlarla köşeden köşeye ağaç girişlerin güçlendirdiği bu evlere bugün bile Litvanya ya da Lehistan'da rastlanabilir. Evlerin üzerindeki büyük çatılarda havalandırma delikleri ve pencereler vardı. Alanın bir köşesinde manastıra bitişik, diğerlerinden farklı iki katlı bir yapı dikkatini çekti Andrei'nin. Belediye ya da herhangi bir devlet dairesi olmalıydı bu. Dik çatısına büyükçe bir saat yerleştirilmişti. Terasında ise bir nöbetçi geziniyordu. Alanın ıssız görüntüsüne karşın bazı iniltiler duyan Andrei dikkat edince bu iniltilerin yerlerde kıpırdamadan yatan insanlardan yükseldiğini anladı. Bunların ne durumda olduklarını anlamaya çalışırken ayağına bir şey takıldı. Giyinişine göre genç ancak çektiği acılar ve açlıktan iyice zayıflayan, yüzüne göre ise yaşlı bir Yahudi kadının cesedi olduğunu gördü eğilip baktığında. Başında kırmızı bir ipek mendil sarılıydı. Başının iki yanından inen örgülü saçları damarları seçilen kuru boynuna dökülüyordu. Yanındaki küçük bir çocuk elleriyle annesinin pörsümüş memelerini tutmuş ancak süt içemediği için tırnaklarını öfkeyle bu memelere geçirmişti. Bitkinlikten, açlıktan ağlayacak gücü bile yoktu. Belli belirsiz inip kalkan karnından sağ fakat kısa bir süre içinde öleceği anlaşılıyordu. Andre ile halayık kız yan bir sokağa saptılar. Ancak sokağa henüz girmişlerdi ki delirmiş gibi üzerlerine saldıran biriyle karşılaştılar. Adam daha görür görmez Andrei'nin yükünün ne olduğunu anlamış, ekmek, ekmek diye yalvarıyordu. Andrei hiç gücü kalmamış zavallı adamı şöyle bir itince adam yere yıkıldı. Bu kez adama acıdı ve önüne bir ekmek attı. Adamcağız ekmeğe öyle bir girişti ki görenler onu kudurmuş bir köpeğe benzetebilirdi. Günlerdir bir şey girmemiş midesi bu ekmeği hazmedemedi. Kas katı kesilen adamcağız oracıkta öldü. Attıkları her adım onlara açlığın korkunç bir görüntüsünü gösteriyordu. Tüm insanlar sokaklara dökülmüştü nedense. Sanki sokaklarda yiyecek dağıtılıyor ve bir pay alabilecekler gibi. Kapısının önünde oturur gibi duran bir kadının ölü mü, sağ mı, baygın mı ya da uykuda mı olduğunu bir türlü anlayamadılar. Bir evin çatısındaysa kendisini bir direğe asarak intihar etmiş bir adam gördüler. Zayıflıktan çiroza dönmüş adam daha fazla dayanamamıştı açlığa. Tüm bu gördükleri karşısında kendisini daha fazla tutamadı Andrei. Bu insanların yaşamak için her yola başvurmamalarının nedenini anlayamıyorum. İnsan açlıktan ölmektense eti haram olan hayvanları bile yer. Öyle yapmadığımızı kim söyledi dedi halayık kız. Şehirde tek bir at, köpek, kedi hatta fare bile bulamazsın. Yiyeceklerimiz günübirliğine hep köylerden geldiği için evlerimizde gıda stoku yapmazdık. Bu yüzden gafil avlanıp böyle perişan durumlara düştük. O zaman bu acınacak durumunuzla şehrinizi nasıl savunacaksınız? Aslında Voyvoda teslim olacaktı. Dün yakın bir ildeki alay komutanından bizim kısa bir süre daha dayanmamızı isteyen bir haber geldi. Kente yardıma gelmekte olan bir alayla birleşir birleşmez bizi kurtaracaklarmış. Şimdi her an onların gelmesini bekliyoruz. İşte evet, Andrei'nin biraz önce dikkatini çekmiş olan evdi burası. Küçük küçük tuğlalarla örülmüş duvarları vardı bu iki katlı evin. Alt kat pencerelerinin granit taşlarla çerçevelenmesi, üst katının kemerli bir köprüye benzetilerek kemerler arasına da armalar konulması, evin bir İtalyan mimar tarafından yapıldığını ortaya koyuyordu. Aynı armalar evin köşelerine de konulmuştu. Geniş bir merdivenden önde bulunan geniş bir alana iniliyordu. Merdivenin en alt basamağının iki yanında ellerine dayanarak oturan iki nöbetçi vardı. İkisinin de aynı şekilde ve hiç kıpırdamadan durmaları insanın aklına onların birer heykel olabileceklerini getiriyordu. Uyumamalarına karşın herhangi bir şeyle de ilgilenmiyorlardı. Nitekim merdivenlerden çıkanlara da dönüp bakmadılar. Andrei ile Tatar kız merdivenleri çıktıklarında tepeden tırnağa silahlı, süslü giysileri olan ve elindeki dua kitabını okuyan bir başka nöbetçiyle karşılaştılar. Gelenleri fark eden nöbetçi gözlerini güçlükle kaldırıp onlara baktı. Ancak Tatar halayık bazı şeyler söyleyince yeniden elindeki kitaba eğildi. Girdikleri geniş bir odada değişik şekillerde oturan askerler, yazıcılar, ulaklar ve benzeri görevliler doluydu. Leh ordusunda bir beyin ne derece yüksek rütbeli ve varlıklı olduğu işlerine bakan adamların sayısından anlaşılır. Odada yeni söndürülmüş mumların kokusu vardı. Güneşin pencerelerden girip odayı aydınlatmasına karşın tam ortadaki ve adam boyundaki iki şamdanın mumları hala yanıyordu. Andrei karşısında bulunan meşe ağacından yapılmış armalı kapıya yöneldiğinde halayık kız onu kolundan çekip yan duvardaki küçük kapıya götürdü. Bu kapıdan önce bir koridora, oradan da loş bir odaya girdiler. Kepenklerin aralıklarından sızan aydınlıkta kırmızı kadifeden bir perde ile büyük bir resmin parlayan yaldızlı çerçevesi görülebiliyordu. Andrei'nin orada beklemesini isteyen Tatar kızı içinde pırıl pırıl ışıklar yanan bir odaya girdi. İçeriden fısıltılar, alçak sesle yapılan konuşmalar duyuldu. Yüreği hızla çarpmaya başladı Andrei'nin. Kapının aralığından uzunca boylu bir kızın geçtiğini gördü. Uzun saç örgüleri omuzlarından aşağıya dökülüyordu. Geri dönen halayık kız Andrei'nin kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Andrei onun ardından nasıl o ışıklı odaya girdiğini, kapının ardından nasıl kapandığını fark etmedi bile. Odayı iki şamdan aydınlatıyordu. Köşede basamaklı bir kürsü, bu kürsünün üstünde bir Meryem Ana tasviri ve bu tasvirin önünde de yanmakta olan bir kandil vardı. Katolikler dua ederken dizlerini bu basamaklara dayarlardı. Ama Andrei'yi tüm bunlar pek ilgilendirmiyordu. Onun aradığı başka bir şeydi. Başını arkaya çevirdiğinde önce kollarına atılacakmış gibi uzanan, ancak son anda taş gibi kesilmiş gibi duran genç bir kızla karşılaştı. Böyle bir karşılaşmayı beklemesine karşın gene de şaşırmıştı. Çünkü karşısındaki genç kız 2 yıl önce tanıdığından her bakımdan daha farklı ve çok daha güzeldi. Öncekini bir ressamın güzel bir provası, şimdikini ise her bakımdan eksiksiz baş eseri saymak herhalde yanlış bir değerlendirme olmazdı. Eski hoppa şirin kızın yerine insanı hayran bırakan, göz kamaştıran güzel bir kadını almıştı. Andrei'ye yönelttiği bakışlarından duygularını okuyabilmek mümkündü. Henüz kurulayamadığı gözyaşları gözlerine bambaşka bir parlaklık ve çekicilik katıyordu. Boynu, omuzları ve göğsü kusursuz bir uyumla birbirini tamamlıyordu. Eskiden yüzünü çevreleyip uçuşan kıvrım kıvrım saçları şimdi örülerek dalga dalga omuzlarına ve göğsüne dökülmüştü. Yüzünün çizgilerinde öylesine önemli değişiklikler olmuştu ki Andrei boşu boşuna 2 yıl önceki sevgilisinin yüzündeki çizgileri aradı bu yüzde. Rengi solgundu ama bu güzelliğini soldurmak bir yana ona bambaşka bir alımlılık, bir çekicilik katıyordu. Onu böylesine değişmiş ve birkaç kat daha güzelleşmiş bir şekilde gören Andrei, saygıyla karışık bir korkuyla donup kaldı. Voivoda kızı da onu görünce büyülenmişti. Çünkü Andrei'de de çok büyük değişiklikler olmuştu. Erkek güzelliğinin sembolü olgun bir delikanlı olmuştu. Yerinden kıpırdayamamasına karşın yüzünden, gövdesinden, kol ve bacaklarının görünümünden sağlık ve güç yansıyordu. Sert bakışlı parlak gözleri, yay gibi kaşları ve gençlik ateşiyle yanan yüzünün bronzlaşmış esmerliği ve ipek gibi parlayan dik bıyıkları genç kızı yüreğinden vurmuştu. Sesinin titremesini önleyemiyordu bir türlü. ''Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum yüce gönüllü yiğit insan.'' dedi. ''Bu yaptıklarının karşılığını benim gibi güçsüz bir kadın yerine Tanrı verir inşallah.'' Bakışlarını yere doğru çevirince kirpikleri uzun göz kapakları yarım ay gibi kapandı. O bakmaya doyulamayacak güzel yüzü de öne doğru eğilmiş, yanakları hafifçe kızarmıştı. İçinde fırtınalar yaratan duygularını anlatabilmek için kıvranan Andrei'nin dili tutulmuştu sanki. Sesinin kısıldığını, dudaklarını oynatamadığını hissediyordu. Papaz okulunda okuyup savaş meydanlarında pişmiş bir göçebeye göre değildi anlaşılan genç bir kıza karşı duygularını dile getirmek. Kazak olarak dünyaya geldiğinden dolayı büyük bir öfke duydu ilk kez. Tam da bu sırada elinde altın bir tepsiyle Tatar halayık odaya girdi. Tepside getirdiği şey dilimlediği bir ekmekti. Hanımına sunuyordu. Güzel kız bir halayığına bir de tepsideki ekmeğe baktı. Sonunda bakışlarını Andrei'ye döndürdü. Neler neler yoktu ki bu hüzünlü bakışta. Tüm benliğini saran bir sevgiyi söyleyememenin acısını bu bakıştan daha etkili bir şekilde anlatabilecek hiçbir şey olamazdı. O zaman Andrei tamamen rahatlayıp şaşkınlığını atlattı. Artık tüm duygularını bir ırmağın akışını andırır bir şekilde sayıp dökebilirdi. Bu sırada genç kız halayığına ''Anneme de götürdün mü?'' diye sordu. ''Anneniz uyuyor efendim.'' ''Babama götürdün mü peki?'' ''Evet efendim, kendisi birazdan teşekkür etmeye gelecek.'' Genç kız tepsideki ekmekten bir dilim aldı. Bir parçasını koparıp ağzına attı. Onun bembeyaz, incecik parmaklarıyla ekmeği koparıp ağzına götürmesini seyretmek Andrea'ya büyük bir mutluluk veriyordu. Aklına birden az önceki adam geldi. Uzun süre bir şey yemediğinden verdiği ekmeği çabuk çabuk yiyen ve sonra da kıvranarak sancılar içinde ölen adam. Korkmuştu, kızın elini tuttu. ''Yeter, daha fazla yeme,'' dedi. ''Uzun süredir aç olduğun için birdenbire fazla yemen midene dokunur.'' Kız elinde kalan ekmeği tepsiye bırakıp Andrea'ya baktı. Her söyleneni dinleyen uslu bir çocuğa benziyordu. Bakışlarındaki anlamı sözlerle anlatabilmek mümkün değildi. Evet, ne bir genç kızın ne de onu seven hem de delicesine seven genç bir delikanlının gönüllerinde kopan fırtınanın bakışlarındaki yansıması sözlerle, resimlerle ya da heykellerle anlatılamaz. Andrei tüm duygularıyla büyük bir mutluluk ve coşku içindeydi. ''Sen benim gönlümün sultanısın,'' dedi genç kıza. ''Senin için yapamayacağım şey yoktur. Yeter ki benden iste. Senin her isteğin benim için bir emirdir. Sana kutsal harç üzerine yemin ederim ki, istersen canımı bile veririm senin için. Kendime ait 3 çiftliğim, babamın atlarının, hayvanlarının yarısı, annemin babama getirdikleri ve ondan gizlice biriktirdikleri büyük bir servettir.'' Kazaklar içinde hiçbirinin silahları benimkiler kadar güzel değildir. Kılıcımın kabzası için 3000 hayvan ve birçok at veriyorlar. Bunların hepsini bırakmaya, yakıp yıkmaya hazırım. Yeter ki bana bir evet, ben de seni istiyorum de. Söylediklerimin gülünçlüğünün, yersiz olduğunun farkındayım. Tüm yaşantım papaz okulunda Zaporojyeli kazaklarla birlikte geçti. Bu nedenle de krallar, prensler, soylu insanlar gibi konuşmayı ve davranmayı beceremem. Aslında Tanrı seni yalnız bizlerden değil, paşaların, beylerin kızlarından da farklı yaratmış. Bizler sana ancak köle olabiliriz. Sana hizmet ancak gökyüzündeki meleklere yakışır. Genç kız duydukları karşısında şaşırmış, söylenenlerin tek sözcüğünü bile kaçırmadan delikanlıyı dinliyordu. Ağzından çıkan her sözcüğün delikanlının yüreğinden kopan bir çığlık, bir yakarış olduğunu anlamıştı. Onun içinde kendi yüreğine işliyordu bu çığlıklar. Öne eğilerek yüzünü delikanlıya dönmüştü. Saçlarını toplayıp arkaya atmış, güzel siyah gözlerini açmış, hayranlıkla ona bakıyordu. Konuşmasını bitirince benzer sözlerle ona karşılık vermek isterken delikanlının orada bulunuşunun nedenini anımsadı. Babası, annesi, kardeşleri, yurdu, yurttaşları ondan çok daha başka şeyler beklemez miydi? Şehirlerini kuşatıp içindekileri açlıktan ölmeye mahkum edenler, bu gencin soyundan olanlar, onun babası, ağabeyi, akrabaları değil miydi? Gözlerine dolan yaşları göstermemek için masanın üzerinde duran ipek mendilini alıp yüzüne kapattı. Başını arkaya atıp ağlarken bir inciyi andıran dişleriyle dudağını ısırıyordu. Yüreğindeki acıyı göstermemeye çalışıyordu. Onun böyle umutsuzca ağladığını görenler, zehirlendiğini, kurtuluşu olmadığı için böyle davrandığını düşünebilirdi. Andrei onun elini tutarak, ''Ne olur bana bir şeyler söyle,'' dedi. Sevgilisinin yumuşacık tenini hissettiğinde damarlarındaki kan daha hızlı hareket etmeye başlamış, her tarafını ateş basmıştı. Artık elinin içinde cansız bir kuş gibi duran bu yumuşacık eli çekinmeden sıkıyor, okşuyordu. Ne var ki genç kız ne tek bir sözcük söylemiş ne de yüzünde tuttuğu mendili çekmişti. ''Bir derdin mi var? Neden öyle üzgün duruyorsun?'' diye sordu Andrei. Daha fazla susamayacağını anlayan kız yüzündeki mendili çekti. Öne doğru düşen saçlarını geriye attı. Derinlerden gelen bir ah çektikten sonra üzüntüsünün nedenlerini anlattı. ''Bir derdin, bir üzüntün mü var?'' diye soruyorsun. ''Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Ne kötü talihim varmış meğer.'' Ben de anam babam gibi talihsizmişim. Yurdumuzun en soylu, en asil prensleri, beyleri, paşaları, birçok yabancı ülkeden kontlar, baronlar, asilzadeler peşimden koştular. İstesem herhangi biriyle birlikte olabilir, onu dünyanın en mutlu insanı yapabilirdim. En seçkin, en yakışıklı, en soylu olanının eşi olmak için elimi oynatmam yeterdi. Ama kötü yazgım onlardan birini sevmeme izin vermedi. Kalkıp bir yabancıya, yurdumuzu yerle bir etmek isteyen düşman bir ülkeden birine gönül verdim. Ey yüce Meryem Ana, ben nasıl bir suç işledim ki beni böyle cezalara çarptırıyorsun? Bolluk, zenginlik içinde yaşadım. Dünyanın en lezzetli yemeklerini yedim. En güzel şaraplarını içtim. Yoksul bir dilenci gibi sürünecek olduktan sonra tüm bunların ne önemi var? Kendi çektiğim sefalet yetmiyormuş gibi annemin babamın gözlerimin önünde açlıktan kıvrandıklarını görüyorum. Keşke böyle bir şeyi görmeseydim de bin kez ölseydim. Neden böyle kara yazgılıyım bilemiyorum. Niçin daha önce duymadığım bu tatlı sözleri öleceğim sırada duydum? İçimi ateş gibi yakan bu aşkı neden daha önce yaşamadım? Ölümümün arefesinde böyle güzel duyguları yaşadığım için sevineyim mi, üzüleyim mi bilemiyorum. Ey kutsal Meryem Ana, yaşadıklarımdan dolayı sana sitemde bulunayım diye mi bütün bunlar? Ah Tanrım, ne olur bağışla günahlarımı. Bu şekilde içini döken genç kız daha sonra biraz sakinleşir gibi oldu. Önüne düşen başı, umutsuz bakışları önce gözyaşlarıyla ıslanıp sonra da kuruyup solgunlaşan yanaklarıyla mutluluk denilen şey bu dünyada var mı ki diye sorar gibiydi. Andrei, hayır hayır, hiç kimse dünyanın bu en güzel, en iyi kadınının acılar içinde kıvranmasına razı olamaz diye bağırdı. Sen tapılmak için yaratılmışsın. Ölüm senden uzak olsun. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Sana kendi başım üzerine, kutsal bildiğim her şey üzerine yemin ederim ki yaşayacaksın. Eğer çabalarımla, dualarımla senin bu kötü yazgını yenemezsem, ben de seninle birlikte ölürüm. Hatta önce ben ölüp ayaklarının yanında can veririm. Ben sağ oldukça bir vermeyeceğim. Genç kız güzel başını sallayarak, hem kendini hem de beni aldatmaya çalışma. Beni sevemeyeceğini biliyorum. Çünkü yurdunun senden beklediği şeyler var. Seni bekleyen baban, anan, kardeşlerin, arkadaşların var. Ne yazık ki seninle birbirine düşman ülkelerin çocukları olarak ancak düşman olabiliriz. Andrei başını sert bir hareketle sallayarak kızın karşısına dikildi. Babamın, anamın, kardeşlerimin, arkadaşlarımın, ana yurdumun olmasının ne önemi var? Sen konuyu çıkmaza sokuyorsun. O zaman ben de sana diyorum ki, benim hiç kimsem yok. Yalnız bir insanım ben. Bunları söylerken yumruğunu sıkıp havada tutmuştu. Her kazak çok önemli, herkesin kolay kolay göze alamayacağı bir karar verdiğinde böyle yapardı. Ukrayna'nın benim yurdum olduğunu kim söylüyor? Kim ne adına orayı bana yurt olarak vermiş? Ruhumu okşayan, beni sevgiyle kucaklayan her yer ya da her şey benim yurdumdur. Benim yurdum, varlığım, her şeyim sensin. Yaşadığım sürece de sen olacaksın. Hangi kazak gelip beni senden koparabilecek göreceğiz. Ben yeni yurdum için her şeyimi terk etmeye, yok etmeye hazırım. Genç kız Andrei'nin söyledikleri karşısında donup kaldı. Gözlerini onun çakmak çakmak olmuş gözlerine dikti. Sonra da yumuşacık kollarını sevgilisinin boynuna dolayıp katıla katıla ağlamaya başladı. Ancak kalbi sevmek için çarpan, yüreğinin sesinden başka şey dinlemeyen duygulu bir kadın onun yaptığını yapabilirdi. Bu sırada dışarıdan bazı gürültüler duyuldu. Bağırışmalar, davul ve boru sesleri birbirine karışmıştı. Andrei böyle şeyleri duyacak durumda değildi. Kızın sıcak soluğu, yanaklarını ıslatan gözyaşları ve güzel kokulu saçlarından başka bir şey duyamıyordu. Çılgınca bir sevinçle Tatar kız girdi içeriye. ''Kurtulduk, kurtulduk!'' diye bağırıyordu. ''Bizimkiler yardıma geldi. Çeşit çeşit yiyecek getirmişler. Birçok Zaporojyeli'yi de tutsak almışlar. Ancak ne Andrei ne de sevgilisi duymuştu söylenenleri.'' Andrei kızın yanaklarına değip ateş gibi yakan dudaklarını dudaklarının arasına almış öpüyordu müthiş bir arzuyla. Kızın dudakları da aynı istekle karşılık veriyordu ona. Böylece yüreklerinden kopup gelen sevgileri dudaklarında somutlaşmış ve birleşmişti. İşte böylece yiğit bir Kazak delikanlısı kendini harcadı. Bir daha ne Zaporojye'yi, ne baba ocağını, ne de kiliseyi görebilecekti. Ukrayna ise oğullarının en yiğitlerinden, koruyucularının en iyilerinden birini bir kez daha göremeyecekti. Artık koca Taras, onurunu kıran, namını lekeleyen böyle bir oğul yetiştirdiği için istediği kadar ilenebilir, kırlaşmış saçlarından koca bir tutam koparabilirdi. 7. Şehri kuşatan Zaporojyeliler arasında bir gürültü patırtıdır gidiyordu. Başlangıçta kimse olup bitenleri anlayamadı. Daha sonra düşmana yardım gelen kuvvetlerin bir gün önce içip içip sızan Pereyaslav bölüğüne baskın yaptığı, buradaki kazakların yarısını kılıçtan geçirip yarısını da tutsak aldığı anlaşıldı. Yakındaki bölükler gürültü patırtıdan uyanıp silahlarına sarılıncaya kadar da şehre girmeyi başarmışlardı. Bu arada lehliler kendilerine karmakarışık ve uyku sersemi bir şekilde saldıran Zaporojyelileri de yaylım ateşine tutmuşlardı. Bu sırada da birçok kazak ölmüş ya da yaralanmıştı. Bunun üzerine ataman tüm kazakları toplantıya çağırdı. Toplantıya gelen kazaklar bir halka oluşturdular. Ataman şöyle bir konuşma yaptı onlara. Arkadaşlar, geceleyin olup bitenleri hepiniz gördünüz. İçkinin insanları ne gibi felaketlere sürükleyebileceğini bir kez daha anladık. Düşmana karşı gülünç bir duruma düştük. Eğer böyle devam ederseniz daha büyük felaketlerle de karşılaşabiliriz. İçki haklarınızı biraz artırdığımızda hemen kör kütük sarhoş oldunuz. Lehliler bacaklarınızdaki şalvarı çıkarsa ruhunuz duymayacak. Tüm kazaklar söylenenleri başları önüne eğik, suçlu çocuklar gibi dinliyordu. Nezamaykov bölüğü komutanı Kukubenko çıkıp da konuşmasa daha da sessiz sessiz dinleyeceklerdi. ''Biraz da ben konuşmak istiyorum ağam,'' dedi Kukubenko. ''Törelerimizde ataman konuşurken araya girmek yoktur ama kendimi buna zorunlu hissediyorum. Ortaya çıkmış koca bir Hristiyan ordusunu suçluyorsun ama olaylar senin bildiğin gibi olmadı. Kazaklar çok önemli bir iş yaparken, yürüyüş sırasında, savaşırken ve benzeri durumlarda içki içmiş olsalardı haklı olurdun. Hem o zaman bu suçu işleyenlerin cezalandırılmaları gerekirdi. Halbuki biz ne çok önemli bir iş yapıyor ne de savaşıyorduk. Biz şehrin kapısında oturmuş bekliyorduk. Ayrıca içki içmememiz için bir neden de yoktu. Dinimizin içkiyi yasakladığı perhiz ayında da değildik. Boş boş oturan bir insanın kafayı çekmesinde suçlanacak hiçbir şey yok bence. Şimdi de bizim gidip uyurken baskın yapmanın ne demek olduğunu onlara göstermemiz gerek. Şu kahrolası lehlilere öyle bir sopa çekmeliyiz ki dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar. Kukubenko'nun bu konuşması herkesin çok hoşuna gitmişti. Yavaş yavaş suçluluk duygusundan sıyrılmaya başladılar. Kukubenko'nun söylediklerini benimseyenler giderek artıyordu. Atamanın hemen yanında duran Taras Bulba, Kukubenko'nun söylediklerine sen ne diyorsun ağam diye sordu. Bana göre de doğru söylüyor. Anaların ne yiğitler doğurduğu ortada. Benim yaptıklarım hiç doğru değildi. Zor durumda kalmış birini suçlamak çok kolaydır. Ama bunu yapmakla kimsenin eline bir şey geçmez. Asıl sorun böyle insanları yüreklendirmektir. Bir atı suladığınız zaman mahmuzladığınızda nasıl hızlı gittiğini hepimiz biliriz. İşte ben de bunu yapacak, sizi yüreklendirecek sözler söyleyecekken Kukubenko benden çabuk davrandı. Zaporojeliler atamanın bu konuşmasını beğenmişlerdi. Doğru, çok doğru konuşuyor sesleri duyuldu sağdan soldan. Bıyıklarına, saçlarına ak düşmüş kazaklar da atamanın söylediklerini onayladılar. Çok haklı, doğru söylüyor diyorlardı. Bunun üzerine ataman, şimdi beni iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar dedi. Kale duvarlarına tırmanarak, lağımlar kazarak kentleri ele geçirmek bize yakışmaz. Bırakalım da bu yöntemleri düşmanlarımız uygulasın. Anladığım kadarıyla lehliler kente pek fazla yiyecek sokamamışlardır. Kaç arabayla geldiklerini gördünüz. Günlerdir aç olan bir kent halkına pek fazla dayanmaz getirdikleri. Sonra hayvanlarının da ota, samana, arpaya ihtiyacı var. Eğer Katolik ermişler onlara gökten çuvallarla buğday, arpa, saman atarsa diyeceğin bir şey olamaz. Yalnız onların papazlarının laf üretmekten başka bir işe yaramadığını biliyorum. Yani anlatmak istediğim kentte fazla dayanamazlar. Er geç dışarıya çıkmak isteyeceklerdir. Biz de ordumuzu üçe bölüp üç çıkış kapısını bekleyeceğiz. Ana kapıya 5, yan kapılara 3'er bölük yeter. Diyatkov, Korsun bölükleri ve Albay Taras Bulba'nın askerleri pusuya yatsınlar. Titarev ve Timoşev bölükleri sağ, Çerbinov ile Steblikov'un atlı savaşçıları sol kapının yedek güçleri olsun. Çenesine güvenen gençlere düşmanı kızdırma görevi veriyorum. Lehlilerin kafası pek çalışmaz. Küfür, hakaret işitmeye pek dayanamazlar. Bakarsınız bugün bile dışarıya fırlayabilirler. Her bölük komutanı bölüğünü dikkatli bir şekilde gözden geçirsin. Eksikleri varsa Pereyaslav bölüğünden tamamlansın. Herkese bir somun ve bir bardak şarap dağıtılsın. İçip mahmurluklarını dağıtsınlar. Dün akşamki yemekten sonra yemek yiyecek iştahları var mı bilmiyorum. Herkes öylesine tıkındı ki nasıl oldu da çatlayan olmadı şaşırdım doğrusu. Size son bir şey daha söyleyeyim. Yahudi meyhanecilerin biri bile bir parça içki satacak olursa alnına bir domuz kulağı çaktırıp baş aşağı astırmazsam bana da ataman demesinler. Şimdi işlerinizin başına arkadaşlar. Atamanın buyruğuyla dağılan kazaklar ancak bir süre uzaklaştıktan sonra kalpaklarını takabildiler. Yerlerine dönünce yaptıkları ilk işte kılıçlarını, palalarını bilemek, silahlarını gözden geçirmek, barutluklarına barut doldurmak, arabalarının eksiklerini tamamlayıp atları tımar etmek oldu. Taras Bulba alayına doğru giderken hep Andrei'yi düşünüyordu. Acaba kötü bir şeyle mi karşılaşmıştı? Yoksa diğerleri gibi onu da bağlayıp götürmüşler miydi? Fakat Andrei düşmanın eline sağ geçeceklerden değildi. Ölüler arasında da yoktu. O zaman bu çocuğa ne olmuştu? Dalgın dalgın yürürken alayının önüne kadar gelmişti. Bu sırada birinin onu adıyla çağırdığını duydu. ''Evet, ne istiyorsun?'' diye sordu. Yahudi tüccar Yankel'di seslenen. çok önemli bir şeyden söz edecekmiş gibi heyecanla kesik kesik konuşuyordu. Albayım dedi, bugün kentteydim. Orada neler olup bittiğini bir bilsen. Taras şaşkınlıktan afalladı. Ne dedi, kentte miydin? Oraya nasıl girdin? Eğer beni dinlerseniz her şeyi bir bir anlatacağım. Tam güneş doğarken duyduğum gürültülerle uyandım. Kazakların ateş ettiklerini duyunca olay yerine gittim. Öylesine acele etmiştim ki kaftanımı bile koşuştururken giydim. Kentin kapısına vardığımda son lehliler giriyordu içeriye. Başlarında daha önce borç verdiğim fakat verdiğim borcu geri alamadığım yüzbaşı Galyandoviç vardı. Alacağımı istiyormuş gibi peşine takılıp ben de şehre girdim. Demek hem kente kaçak girdin hem de yüzbaşıdan alacağını istedin, öyle mi? Peki seni asmaya kalkmadılar mı? Tabii ki kalktılar. Hem de daha oracıkta ipi geçirdiler boynuma. Ama ben yalvardım. Borcunu ödemesi için bir süre daha bekleyebileceğimi, hatta başka borç bile verebileceğimi söyledim. Ama bunun için diğer subaylardan olan alacaklarımı toplamam için bana izin vermesi gerektiğini söyledim. Ve böylece yakamı kurtardım. Onun malının, mülkünün, çiftliklerinin, konaklarının, Sklova kadar geniş topraklarının bulunduğunu biliyordum. Ama bu kadar zenginliğine karşın paraya dayanamayacağını da biliyordum. İşte bu şekilde idamdan kurtuldum. Peki kentte neler yaptın? Bizimkilerden kimseyi gördün mü? Görmez olur muyum? Birçok tanıdıkla karşılaştım hem de. Istka, Rahum, Samuylev, Tefeci, Hayvalok hep oradaydılar. Taras kızarak sert bir sesle konuştu. Bana ne senin Yahudilerinden? Ben bizim Zaporojyelilerden kimseyi gördün mü diye soruyorum. Oğlun Andrei dışında kimseyi görmedim. Ne? Andrei mi? Andrei orada mı? Peki ne yapıyor orada? Elini kolunu bağlamışlar mı? Hapse mi atmışlardı? Yoksa daha kötü bir şey mi? Efendimizin kılına dokunmak kimin haddine efendim? Pırıl pırıl giysileriyle aslan gibi bir subay olmuş. Neredeyse tanıyamayacaktım. Her şeyi sırmalıydı. Zırhlarına kadar. Bahar sabahları güneş nasıl parıldarsa Andrei Efendimiz de öyle parıldıyordu. Voyvoda ona en güzel atını hediye etmiş. Yalnız bu atın değerinin 200 altın olduğunu söylüyorlar. Taras Bulba ne diyeceğini şaşırmış durumdaydı. Peki düşmanın giysilerini neden giymiş? Onları daha güzel bulmuş olmalı. Atına binmiş, diğerleriyle birlikte eğitim yapıyordu. Leh beylerinin en zengini gibi övünüp duruyordu. Hem bir şeyler öğretiyor hem de öğreniyordu. Peki böyle yapması için kim zorlamış onu? Onu zorlayan olmamış ki efendim. O kendi isteğiyle geçmiş karşı tarafa. Sizin bundan haberiniz yok muydu efendim? Karşı tarafa geçen kim? Andrei karşıya mı geçmiş? Evet efendim, onlardan yana olmuş. Yalan söylüyorsun. Seni domuz kılıklı herif seni. Neden yalan söyleyeyim efendim? Böyle bir şey yapıp da başımı belaya mı sokayım? Efendisine yalan söyleyen birinin bir köpek gibi asılacağını bilmez miyim? Yani şimdi sen Andrei dinini ve yurdunu değiştirdi mi demek istiyorsun? Hayır efendim, ben öyle bir şey söylemedim. Yalnızca öbür tarafa geçtiğini söyledim. Yalan söylüyorsun. Dünya kurulduğundan bu yana hiçbir Hristiyan ülkesinde böyle bir şey görülmemiştir. Sen de atıyorsun, uyduruyorsun. Eğer uyduruyorsam ocağımda baykuşlar tünesin. Bütün büyüklerimin mezarlarına tükürsünler. Eğer dilerseniz Andrei neden lehlilerden yana geçtiğini söyleyebilirim. Ne duruyorsun, söyle o zaman. Voyvoda'nın dünyada eşi benzeri bulunmayan bir kızı var. Onun yüzünden lehlilerin tarafına geçmiş. O kadar güzel bir kız ki. Yankel konuşurken kızın güzelliğini anlatmaya çalışıyor, şekilden şekile giriyordu. Peki anladık, çok güzel bir kızmış. İşte senin oğlun da her şeyi bu çok güzel kız için yaptı. Bir delikanlı aşık oldu mu gözü hiçbir şeyi görmez. Böyle bir delikanlıyı istediğin gibi yönlendirebilirsin. Taras Bulba derin düşüncelere daldı. Doğru söylüyordu Yahudi. Hoppa bir kadın erkeğin başını belaya sokabilirdi. Kadın uğruna kendini harcamış erkeklerin sayısı hiç de az değildi. Aslında Andrei de kadınlara kolay kapılabilecek bir yapıdaydı. Yerinden bile kıpırdamaksızın bunları düşünüyordu Taras. Yahudi, size duyup gördüklerimin hepsini anlatacağım efendim. Kente girmeye karar verdiğimde yanıma bir dizi inci almıştım. Kentte güzel hanımlar olduğunu biliyordum. Güzel kadınlarsa yemez içmez gene de kendilerine güzel süs eşyaları alırlar diye düşünüyordum. Yüzbaşının adamları beni bırakınca hemen Voyvoda'nın konağına gittim. İncileri orada satabileceğimi sanıyordum. Orada Tatar bir halayıkla karşılaştım. Bu kızın anlattıklarına göre hanımı ile oğlunuz Andrei, Zaporojyeliler kentten uzaklaştırıldığında evleneceklermiş. Ayrıca Andrei bu konuda lehlilere yardım edecekmiş. Sen de öyle durup bekledin, bu şeytanın yavrusunu geberteyim demedin ha? Niçin öldüreyim böyle bir insanı? Kendi isteğiyle geçmiş karşı tarafa. Madem ki oradan hoşlanmış, bırak orada kalsın. Onu gördün mü hiç? Karşı karşıya geldin mi? Evet gördüm. Dinim üzerine yemin ederim ki onu gördüm. uzun boylu, aslan gibi bir delikanlı. Oradaki insanların hepsinden daha güzel, hepsinden daha yakışıklı. Beni görünce hemen tanıdı. Yanına çağırıp dedi ki, ''Konuşsana be adam, sana ne dedi?'' Önce yanına çağırdı beni, işaret edip, ''Sen Yankels'in değil mi?'' diye sordu. ''Evet efendim,'' dedim ben de. ''Siz de Andrei efendimizsiniz.'' ''Dinle beni Yankel,'' dedi. ''Şimdi sana söyleyeceklerimi babama, ağabeyime, tüm Kazaklara söyleyeceksin.'' ''Artık benim ne babam, ne ağabeyim, ne de Kazak yoldaşlarım var. Bundan sonra onların hepsi benim can düşmanımdır. Onlarla sonuna kadar savaşacağım.'' ''Yalan söylüyorsun. Senin Yahudi piçi seni. İsa'yı da senin gibi bir Yahudi öldürmedi mi? Her söylediğin yalan. Defol gözüm görmesin seni köpeğin dölü. Çabuk defol yoksa canını alacağım.'' Taras'ın çok kızdığını, ardından da kılıcını çektiğini gören Yankel, ardına bile bakmadan tüm gücüyle kaçmaya başladı. Arabalar arasında zikzaklar çizerek kaçmayı sürdürürken, Taras onu kovalamayı çoktan bırakmıştı. Öfkesini böyle zayıf bir insandan çıkarmak ona yakışmazdı. Sonra aklına Andrei'nin önceki gece yanından bir kadınla geçmesi geldi. İçine bir şüphe düştü. Oğlu bir kadın için böyle aşağılık bir iş yapabilir miydi? Hem ruhunu hem dinini satar mıydı? Böyle bir şeye inanamıyordu bir türlü. Savaşçılarını toplayıp pusu kuracakları yere gitti. Burası kendilerinin çıkardığı yangınlardan kurtulabilmiş tek ormanlık alandı. Diğer bölüklerde Uman, Popovichev, Nezamaykov, Steblikov, Gurguzev, Kanev, Timoshev, Titarev, kimi atlı kimi yaya harekete geçip kentin üç çıkış kapısını tuttular. Bir tek Pereyaslav bölüğü yoktu aralarında. Bu bölük fazlasıyla yiyip içmenin cezasını çekmişti. Önceki gece düşman baskınında kimi daha uyanamadan öldürülmüş, kimisi de tutsak alınmıştı. Bölüğün komutanı da şalvarını ve cepkenini bile giymeye fırsat bulamadan düşmanın eline düşenler arasındaydı. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.